Farklı Evren Podcast'ten herkese merhaba. Ben Berke ve herhangi bir konu hakkında ileri geri konuştum, atıp tuttum. Ağzı olan konuşuyor serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır aslında konuşmak istediğim, büyük ihtimalle podcast yapmaya devam ettiğim müddetçe konularımın arasında da bulunacak olan kadın komedyenler mevzusuna girmek istiyorum bu bölümde. Bunun için de bu konsepti seçtim. Çünkü hani tam olarak bir senaryoya belli bir konu sıralamasına bağlı kalmadan aklıma gelen şeyleri burada sıralamaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki yani zaten internet bize bu özgürlüğü veren şey oldu. İnternet sayesinde şu anda bu bölümde konuşacağım podcastler yapılabiliyor. Ben onların hakkında bir podcast yapabiliyorum ve herhangi bir insan da bu izlediğim podcastler veya kesitler hakkında yorumlarını internette dile getirebiliyor. İnternetin iyi ve kötü yanı bu. Yani birilerinin üretmesinin kolaylığını sağlarken çok da kolay bir şekilde tüketiliyor ve belki de hani gün içerisinde karşılaşma ihtimalimiz olmayan insanların görüşlerine maruz kalıyoruz. Burada da tartışmak isterseniz tartışabiliyorsunuz ve aynı zamanda da şeyi görüyoruz diye düşünüyorum. İnsanların ne kadar yanlış düşündüğünü, bu podcast'i yapma amaçlarından biri de bu olabilir açıkçası. Neden bu konuyu şu anda tercih ettim? Çünkü bu hafta sonu Twitter'da yeni adıyla X platformunda gerçekten çok fazla kadın komedyen, kadın içerik üreticisi linci gördüm. Buna dair yorumlar okudum. Bir tanesi zaten PES Podcast. Bu podcast olarak başlayıp İlk sezonunda tahminimce belli bir başarı elde ettiği için ikinci sezonunda YouTube'a geçiş yapan bir podcast. İki komedyen, iki stand-up komedyeni Seda Yüz ve Pınar Fidan bu podcast'in co-hostları. Ve şu anda Jiklet diye bir artık ajans mı firma mı bilmiyorum. Onlarla çalışıyorlar. Onların kanalında yayınlanıyor bu podcast. Görüntülü hale geldi YouTube'da olduğu için ve Jiklet... Çok bu arada şeyini takdir ediyorum, istikrarını takdir ediyorum. Her bölüm için birden fazla bile olabilir kesitler yapıyor ve bunu Twitter, TikTok, Instagram mecralarına korkusuzca atıyorlar. Çünkü yani zaten kadın komedyenler linçlenmeye çok açık. Tuz Biber Stand-Up'ın Instagram sayfasına girip herhangi bir kadın komedyen postunun altındaki yorumlara bakarsanız bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. İnsanlar kadınların komedi yapmasına alışık değiller. Şimdi en başta böyle bir durum var. Buna hak da veriyorum biliyor musunuz? Yani bu podcast'in geri kalanında kadın komedyenleri desteklemek gerektiğini, onlara zaten alan açmadan daha iyi mizahlar göremeyeceğimizi düşünüyorum. Ha, onun dışında da baktığımda mesela ben de oturup güldüğüm şeyleri sıraladığımda bu içeriklerin mesela en fazla %10'unda bir kadın vardır büyük ihtimalle. Ama bu direkt olarak bunu bayan mizahı diye linçlememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Zaten hani birçok sektör erkek egemen ya, komedi de bunlardan birisi yani. Bu konuda insanlara şans tanınmadığı için kötü olmaları normal. Bir yandan yani bu nasıl desem, yaratılışta ve işte yıllardır süren ataerkil düzende bile açıklanabilecek bir şey olabilir. Bunun hiç bilimsel bir yanını araştırmadım. Zaten ağzı olan konuşuyor programı olmasının sebebi bu. Böyle düşünüyorum. Umarım doğrudur. Bunları paylaşma alanım burası benim. Şunu diyecektim. Yani biz erkekler olarak benim çevremde de böyle çok konuşuyoruz. Çok konuşmaya, muhabbet etmeye çok vaktimiz var. Veya mesela kadınlar tarafından beğenilmek için konuşmamız gerekebiliyor. Bazı açıklarımızı komik olmaya çalışarak kapatmak istiyoruz. Ben mesela Friends'teki Chandler gibi rahatsız olduğum anlarda şaka yapmayı çok severim. Böylelikle bu tarafımın geliştiğini düşünüyorum. Ve belki de bu kadınlarda bu kadar ihtiyaç duyulmamış bir şeydir. Zaten yani ataerkil düzende kadınların erkeklerle iletişim kurmak için komik olmasına gerek olmamış olabilir. Erkeklerin bir kadın komikse onun kadınlığını elinden almaları, yani Sude Belkıs'ın hatta bu konuda bir kesiti var. Bir kadın komik olamaz, komikse zaten güzel olamaz, o artık bromuzdur, kankamızdır gibi görülür şeklinde. Biz insanları bu şekilde yaftaladığımız için onlar da komik olmayı bırakmış da olabilir böyle. Komedi daha eril bir şey olarak görülüyor da olabilir hani. Hanım hanımcılığı bozup böyle çeşitli hareketler yapmak suretiyle, taklitler yapmak suretiyle şaka yapmak hanım hanımcılığa, seksiliğe uymuyor olabilir. Bu yıllardır olan, yıllardır süre gelen bir düzen. Bunun sonuçları olarak kadınların şu anda komik olmaması veya kadınların erkeklerin güldüğü şeylerle ilgili şaka yapmıyor oluşları gayet normal bence. Bana soracak olursanız burada bir cinsiyetçilik yapıyor muyum kesinlikle bilmiyorum. Ama bu normalliğin dalga geçilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum işte. Ve maalesef hani PES Podcast'ı önümüze sunabilen internet bu iki kadının her hafta içerik üretip komedi yapmasını sağlayan internet aynı zamanda da o kesitlerin bayan mizahı diye paylaşılabilecek hesapların önüne düşmesine de sebep oluyor. Bu kesitlerden biri de bu hafta Twitter'a düşen yatalak hasta kesidi. Şimdi aslında o kesitte muhabbet ev partilerini eleştirmekle başlıyor. Bu arada PES Podcast'te yani bilmeyenler için bu komedyen ikilisi her bölümde bir konuyu ele alıyorlar ve bana kalırsa yaptıkları hani o parodi tarzından dolayı söylüyorum. Katılsalar da katılmasalar da eleştiriyorlar konuştukları şeyi. Ya gerçekten mesela rakı yanındaki mezelerden, meze muhabbetinden bu kadar rahatsız olduklarını düşünmüyorum. Böyle bir bölüm de var. O PES Podcast'ın hesaplarına girip inceleyebilirsiniz. Veya rap müzikle dalga geçtikleri bir yer var. Orada mesela daha gerçekçi hissettirdiler bana. Bu artık size kalmış bir şey. Günün sonunda bunun bir podcast, bunun bir işte parodi podcast olduğunun bilincinde olmamız lazım. Neyse, burada da ev partileri yeriliyor. İşte ev partilerinde ses yapmamak gerektiğinden. E o zaman ben ne anladım bu işten? İşte biz apartmanda yaşayan şehir insanları olarak, orta halli insanlar olarak neyimize bizim ev partisi gibi güzel bir noktadan başlıyorlar aslında sohbete. O sırada da bir tanesi yanılmıyorsam Pınar Fidan diyor ki işte çok ses yapmayın, aşağıda yatalak hasta var diye komşu geliyor diyor. Şimdi burada bu hastaya bakan biri var. Alt kattaki evde ve o sebeple bu bakan kişi geliyor uyarıya gibi bir mantık var. Sonra bu mantıktan biraz uzaklaştırılıyor. Hastanın yatalak olmasının ses yapılmasına ne alakası var gibi bir yere getirilip işte aslında yatalak hasta kalkıp gelemez ki veya mesela diyelim ki biz ses yapıyoruz. Yatalak hasta oda değiştiremiyor aslında oda değiştirebilse rahatlayacak gibi. Sonra ya İşi ne bütün gün hep zaten yatıyor niye biz 2 saat ses yaptık diye yoruluyor ki gibi yerlere giden biraz sert de denebilecek bir kara mizah var. Zaten hani bizim ülkeye Twitter'a göre genellikle birçok kara mizah türü serttir. Burada şöyle bir şey oluyor tabii. Bence olayı komik yapan kısım. Bu arada kahkahalarla gülmüyorum. Kesinlikle. Hiçbir PES podcast kesinde bu şekilde güldüğümü düşünmüyorum. Buna şimdi geleceğim. O bir dursun. Şunu demek istiyorum. Burada yatalak hastanın sanki kendi kendine yaşıyormuşçasına bir varsayım yapılıyor ya. Bence komik olan şey bu. Zaten ona bakan biri olduğu için bu uyarı da mantıklı. Veya o bakan biri mesela odasını değiştirebilir. Böyle olmuyor tabii ki. Zor bir şey de. Günün sonunda sanki o tek başınaymışçasına da bir geyik yapılıyor. Kalkıp gelip bizi uyaramaz ki diye. Ben o varsayımı komik buldum. Ve bu varsayımın olması bence işi bağlamdan koparmıyor. Çok fazla eleştiri var şimdi bu kesit üstüne. Bir tanesi bağlam. Yani aşağıda yatalak hasta var örneği verildiği için bence bağlamdan kopmuyoruz. Her kara mizah da bir derdi olacak, bir şey anlatacak gibi bir amaç gütmeyebilir. Burada gütmüyor. Genellikle zaten bu tarz şeyleri eleştiren erkek tayfa, futbol PP'li tayfa bence herhangi bir şeyde bağlam aramıyor. Bu kadın komedyen mevzusunun enteresan yanı da bu bence. Kadınlar kara mizah yaptığında incik cincik edilip işte bunda bağlam yok, işte şaka şöyle olacak, en sonunda şöyle bir cümle diyorlar sanki işte punchline'ı söylüyor gibi ama bu kadar komik değil ki. Böyle yorumlar görüyorum. Ama bunu yazan insanın bir gün işte Cem Garipoğlu kadınlar ikiye ayrılır şakasına puhahaha diye güldüğüne emin gibiyim. İspatlayamadığım için emin gibiyim maalesef. Bu ikiyüzlülük beni rahatsız eden şey oluyor bu konuda. İkincisi dediğim gibi bunun bir parodi olması ve bunun bir podcast olma. Son dönemde çok fazla podcast yapan komedyen var. Yani sonuçta komedyenler görüşlerini insanlara duyurmak isteyen ve sürekli farklı düşünen insanlar. Podcast'te onlar için bir tuşa basıp kayıt alınabildiği için gayet güzel bir üretim aracı. Fakat bu onların stand-up gösterisi değil. Yani bu PES podcast'te bir konsepti olan parodi gibi konuştukları, ciddi konuştukları, garip mimikler yaptıkları, hani böyle bir Bro muhabbeti yok başka herhangi bir podcast'teki gibi. Örneğin işte İlker Gümüşoluk'la Kemal Ayça'nın, onlar da o kadar bro bro değil ama biraz konuşabilir miyiz podcast'inde? Biri bir şey diyor, öbürü yarılıyor. Ha şöyle oluyormuş, düşünsene falan gibi. Biraz daha böyle erkek muhabbetine daha yakın, işte kafede muhabbet ediyormuşçasına bir hava var. Burada öyle bir şey yok. Bunu o atmosfer de söylüyor. Hal ve tavırları da söylüyor. Bir şeyleri ifade etme biçimleri de söylüyor. Dolayısıyla biraz gerçekten uzaklaşıp düşünmemiz gerekiyor. Ve bir podcast günün sonunda her saniyesinde güleceğiz diye bir şey yok. Ben birçok podcast'i dinlerken en fazla gülümsüyorum yani. Ve bu onları kötü yapmıyor. Günün sonunda eğlenceli vakit geçirmemi sağlıyor. Birazcık podcast'ten beklentimizi azaltmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle kesit yapılınca insanlar şey sanıyor. Ha bu en komik anı bu kaydın ve onu paylaşmışlar ve kim buna gülüyor gibi bir şey sanıyor. Ama biliyorsunuz ya, stand-up kesitlerinde de öyle, hani Kadıköy'e gidip öncesinde 2 bira beklerken 2 bira içip birçok insanla izlediğiniz bir stand-up'ın evde oturup izlediğiniz veya yatağınızda sabah scrolling yaparken izlediğiniz kesitle çok farkı var. Bunu da bu podcast kesitlerinde kale almalıyız diye düşünüyorum. Sonracığıma bir de bu ikilinin cesaretini tebrik etmek isterim. İnsanların bu ikiliyi tanımaması da bana çok komik geliyor. Örneğin bir tane şey yorumu vardı. Aha, Mayıs'ta kazanıyoruz diyenler bunlardı işte. Pirom pirom diye gezenler bunlardı işte diye bir tweet gördüm. Ya bu çok enteresan. Bence sırf modern görünüyorlar. İşte biraz modern görünen kadın Kadıköylü diye yaftalandığı için Kadıköylü görünüyorlar. Pirom kazanıyor diyen HDP'lidir bunlar gibi bir yafta yapıştırıyorlar direkt. Şey çok komik geldi bana. Bu ikilden biri Pınar Fidan biliyorsunuz ve Pınar Fidan zamanda Alevilerle ilgili bir şaka yaptığı için şu an Piro'nun en yakınlarından olan Eren Erdem tarafından Twitter'ın önüne atılıp sonrasında gözaltına alındığı bir süreç yaşamıştı. Bu ikili buralardan geliyor yani. Bu ikilinin pek korkusu olmadığı için de bence PES Podcast böyle kesitler paylaşabiliyor. Onları da ayrıca tebrik etmek lazım. Seda Yüz de keza aynı şekilde. Büyük ihtimalle YouTube'a Seda Yüz AMK yazarsanız onun bu amına koyma küfrüyle ilgili yaptığı bence gayet iyi, bir kadın bakış açısından da özellikle düşünüldüğünde gayet iyi tespitleri olan, bu küfrü eleştiren ama insanların bu kız neden bu kadar çok am diyor gibi düşünerek linçlediği bir stand-up'ı vardı. Stand-up kesidi vardı daha doğrusu. Bakın yine bence baştaki muhabbete geldik. Bu kelimeyi kullanmak, küfretmek eril olduğu için bir kadına yakıştırılamadı ve aslında o kadın bu küfrün erilliğini, cinsiyetçiliğini, bizim onu niye kullanmamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Fakat işte komik kadın olamaz, küfreden kadın olamaz. Onlar broların tek elindedir diye düşünüldüğü için bu da linç edilmişti. Bir başka lincimiz de Sude Belkıs için oldu. Boğaziçi Bilişim Ödülleri diye Boğaziçi'nin Bilişim Kulübü'nün, Compaq'in yanılmıyorsam verdiği yıllık düzenli olarak verilen bir bilişim ödülleri var. Bu konuda ödül ülkemizde az malum. Bir ara Twitch'te bir ödüller veriliyordu ama o ne oldu bilmiyorum. Bu zaten Twitch'ten bağımsız olarak direkt olarak bilişim, hani en iyi siber güvenlik şirketi ödülü falan da veriliyor içinde. Ama hani genel olarak bunlar birbirine yakın ilgi alanları olduğu için, yani dijitalin içinde olan insanlara yönelik bilişim ödülleri veriliyor ve bunun duyurusu yapıldı. Bu seneki adayların duyurusu yapıldı. En iyi online içerik üreticisi kategorisine Jahren'den inanılmaz bir tepki geldi. Şunu da söyleyeyim bu arada, içerik üreticilerini ayırıyorlardı bir tık. Yani bir YouTuber'lar var, en iyi YouTube içerik üreticisi, o işte farklı bir kategori gibi. En iyi dijital talk show gibi. Bir de hani birazcık daha canlı yayıncılara yönelik bence yaptıkları. Ama bunda tabii ki Twitch demiyorlar çünkü her platformda yapılabiliyor. En iyi online içerik üreticisi adayları var. Adaylar arasında Mitrain, Eray, Hype ve Ryan'e diye yazılan, tanımıyorum, Twitch yayıncılarının yanı sıra galiba Mitrain'in PUBG yayını yaptığını biliyorum. Hype ile Eray biraz daha oyun artı, yani herhangi bir oyun artı IRL üzerinden yürüyorlar. Bunların yanı sıra futbol üzerine ürettiği içeriklerle tanınan Hasan Arda Kaşıkçı'nın, H-Talks hesabı ve işte birçoklarının bu seçim dönemi ben sandık müteahhitiyim videosuyla tanıdığı ve çeşitli çeşitli farklı konseptlere sahip olan Twitch'te oldukça unique bir iş yapan Sude Berkıs da yer alıyor. Ve bu duyuruyu gören Jahren Twitter'dan her zaman yaptığı gibi bir müdahalede bulunuyor ve diyor ki ne salak bir liste lan bu, birinin şahsi favori yayıncı listesi olabilir maksimum. Sude Berkıs ne alaka? Hayatında toplam açtığı yayın sayısı kaç? 6 mı 7 mi? Listede olmadığım için kesin kıskandın da böyle yazıyorsun diyenler olacak ama çok da sikimdeydi. Çok saçma iş. Adrian yok. Head Talks var. Ne alaka? AMK. Seda 100 gibi bu am kimin amı arkadaşlar diyerek devam ediyorum. Ya şu çok ilginç. Gerçekten Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin Instagram hesabına girip baktığımda birazcık aşağı indim. Sitede önceki kazananları görmedim de Instagram'dan baktım ve Adrian bu ödülü 3 kez kazanmış zaten ya. Ve hani bu yılın en iyi online içerik üreticisini seçiyorlar ya, yani şu ana kadar 3 kez kazanması inanılmaz bence. Dolayısıyla hani bu seçim yapılıyorken, bir ödül listesi yapılıyorken bu kesinlikle düşünülmüştür. Yani o yıl mesela çok iyi yayın yapan, çok yükselişli insanlar varsa zaten Adrian daha önce çok kazandı diye listeyi hazırlayan arkadaşlar bunları çıkarmış olabilir. Seviyorum ben de bu arada işte aday tartışmaya, ödül törenlerini, her şeyde işte Oscar olsun, Emmy'si olsun, Twitch'i olsun, her şeyde seviyorum. Fakat bu tepkiyi buna rağmen abartı buldum. Ki bu ödül de zaten Boğaziçi sitesinde, direkt olarak kulübün sitesinde belirtildiği üzere çeşitli bölüm ve sınıflardan 50'den fazla Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin tamamen gönüllü olarak çalışmaları sonucu düzenleniyor. Ve hazırlık sürecinde her kategoride o sene öne çıkan isimlerle ilgili geniş araştırmalar yapılır. Kategorilerine göre birçok açıdan adaylıklarının uygun olup olmadığı incelenir ve adaylar Boğaziçi Bilişim Ödülleri ekibi ve jüri üyeleri tarafından belirlenir diyor. Yanılmıyorsam her senede jüri üyeleri değişiyor. Bu senede böyle denk gelmiş olabilir. Adrian çok fazla yayın yapıyor ve işte her konuda yayın yapabiliyor diye sürekli en iyi olacak diye bir durum yok bence. Ve zaten en iyi online içerik üreticisi diyor. Bu hani Twitch ödülleri değil. Twitch'in böyle bir zorunluluğu var ya malum. Bence Jahren'in dikkat çekmeye çalıştığı noktalardan biri o. Twitch'te insanlar her gün 4-5 saat falan yayın açıyor. Gerçek insanların yayıncı dediği titr bunun için kullanıyor ama Sude Berkıs öyle biri değil. O daha az sıklıkta yayın açıyor. Fakat işte şöyle kaçırılan bir nokta var. Sude Berkıs yıllardır yayın açıyor. Yanılmıyorsam pandemi, belki pandemi öncesinden olması lazım. Ben bu sürede Sude Berkıs'ın çok röportajını falan izledim. Onlar da anlatıyor zaten hani ne kadar kötü şartlarda başladığını, aslında hiç Twitch izlemediğini, orada ama farklı bir dal yara, farklı bir alan açtığını ve işte kendisi de bu malum kesitle birlikte patladıktan sonra Instagram ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında da iyi bir çıkış yakaladı ve şimdi yeni Berkıs TV'nin yeni sezonu başladığında da bayağı prodüksiyonlu işler yapıyor. Fakat şunu söyleyeyim, yani yeni sezonda zaten 6-7 yayın açmış olması lazım. Dolayısıyla bu bana oldukça garip geldi. Benzer bir yorum daha vardı, hani Mitre'nin statleri düştü bu sene ne alaka falan diye. Bu en iyi olayı işte en çok izlenenden farklı olmasının sebebi bu. Jahren'in bu durumu eleştirdiği 7-8 dakikalık bir yayın kaydı da izledim. Orada diyor ki mesela, belki kesitlerini görmüşsünüzdür. Hadi herkesi geçtim. Chips inanılmaz meme oldu. Yolda görüyorum işte 50 yaşında biriyle konuştum. Twitch'ten Chips denen adamı biliyor. Bu adam niye aday değil diyor. Ya Chips dediği, yanılmıyorsam kamyon sürerken yayın açan arkadaş. Ağzında küfrün bini bir para olduğu. Böyle dümdüz muhabbet eden bir herif olması lazım. Şuradan görüyorum ben de. Evet, benim de keşfetime çıkıyor. Keşfetime çıkan bu sene eski yayıncıları saymazsak Hasan Arda Kaşıkçı, Sude Berkıs ve Chips var zaten. Ve ben hangisini geçiyorum tahmin edin. Tabii ki Chips'i geçiyorum, yani bana kesinlikle hitap etmiyor. Demek ki Boğaziçi Bilişim Kulübü'ndeki arkadaşlara da hitap etmiyor. Yani bu neden insanlar tarafından kabul edilemiyor, bunu kesinlikle anlayamıyorum. Jahren'in kankası Swaggy Bark'tan da hemen bir müdahale gelmiş bu olaya. İşte Sude Berkıs'a yönelik, daha dün gelmişsin Twitch'e, oyun yayını yapan veya IRL yapan bütün köklü yayıncılara bir bok üretemiyorlar, ben bambaşka bir şey getirdim falan diyorsun. SJV tayfaya yanlayarak sponsorluklar, iş birlikleri bağladım diyor. Yani insanların gerçekten bu belli hayatta kitleler var ve o kitlelere yönelik reklam veren, o kitlelere yönelik çalışan şirketler var mantığını algılayamamasını anlayamıyorum. Ya en basitinden bile televizyonda bile, televizyon reytinglerinde bile genel izleyici ve AB diye iki ayrı kitle var yani. Bunların AB'de izlenip genel izleyicide düşük olan bir işe verilen reklamlar bile kesinlikle değişiyordur. Dolayısıyla hani Sude Belkıs Kadıköylü görünüyor ve o insanlara sizin işte SCV diye gördüğünüz, SCV diye toparladığınız, genellediğiniz insanlara yönelik yayın yapıp onları desteklemek isteyen firmalardan sponsorluk alıyor diye. Niye böyle oluyor? Ve ben şeyi de çok gördüm yani. Firmalar sponsorluğu dağıtıyor arkadaşlar. Ona da veriyor, buna da veriyor. Yani genel olarak biz duruşlarına göre belli yayıncıları veya yayın kuruluşlarını takip ediyor olabiliriz ama firmalar için bu çoğunlukla çok önemli olmuyor. Onlar yine etkileşime bakıyor aslında. Bu konuda Arya Zencefil'in çok iyi bir tweet'i vardı. Direkt olarak okumak istiyorum onu. SCV'lik kadın olmak herhalde. Türkiye'de gökkuşağı bayrağıyla yayın yap. Sağ değil sol perdeden konuş. Sosyal adaletten bahset. Kim sana sponsor oluyormuş? Hedef gösterilmekten başka ne oluyor? Buyurun bugün de kadın hakları savundunuz. Size bir hediye yollayalım diyen bir ajans, bir kurum yok. İzlenirsin. İçeriğin kitlelere hitap eder. Markalara hitap eden içeriklerin olur. Sponsorluk işbirliği olur. Sabahtan akşama kadar küfür kıyamet yayına her marka sponsor olmaz. Kadın yayıncı olur. Kadınlara hitap eden içerik yapar. Bunlar küfür kıyamet sürekli birbirlerine ateş de atmıyor. Sürekli drama peşinde de koşmuyor. E haliyle geliyor işbirliği. Bana gelmiyor mesela. Ekmek tuba gelmiyor. Tırnak içinde sol perde konuşanlara sponsorluk gelmiyor. Gerçekten Sude'ye SCV dedikleri komik bir kadın olup mizah yapması yani. Yani şöyle bir durum da var. Gerçekten kadınların komedi konusundaki durumu direkt olarak linç görüyor. Böyle bir ayrım da var yani. Hani Recep İvedik'in kötü mizahı mesela bu kadar anında bir tepki görmüyor. Ve hatta ben son dönemde bu tarz eski işte serilere, Recep İvedik, Kolpaçino gibi bol bol övgü de görüyorum. Ve bunları şey minvalinde görüyorum. Hani kadın voleybol takımı Türkiye'nin takım sporları tarihindeki en büyük başarısını elde ederken erkek milli takımı gidip bir Hırvatistan'ı mı ne yenmişti ya. İşte bu galibiyet futbol tayfaya 3-5 ay yeter. İşte kadınlar Milletler Ligi şampiyonu mu olmuş? Okey. O erkek milli takımı Hırvatistan'ı mı yenmiş? O zaman as bayrakları gibi tweetler çok vardı. Bu mevzularda da hani şey hissi alıyorum hep. Ya bu ne mizah mı? İşte Recep İvedik'in osurarak şişe fırlattığı sahne Sude Belkıs'ın tüm videolarından daha komik falan gibi bir kafa görüyorum. İşin ilginci mesela gidip baktım. Jahreyn Recep İvedik seven biri de değil. Hani böyle bir adamın bence benim az önce dediğim gibi düşünen bir kitle yaratması ve bundan beslenmesi de ekstra rahatsız edici geliyor bana. Jahreyn'in yükselişi diye 2 yıl önce bir podcast yapmıştım. Galiba tam tersinde yakın zamanda yapmam gerekiyor diye hissediyorum. Şöyle bir şey de gördüm bu arada Sude Belkıs Swaggy ve Jahreyn draması arasında. Malum hani insanlar içerik üreticilerini takip ederken arkadaş olan herkesin birbirle aynı düşündüğüne dair bir yanılgı kapılıyorlar. Ama Sude'nin bir tweetine Jahreyn'in arkadaşı olan Levo'nun eşi Bahar Balım bir mention atmış ve içerik çeşitliliği ve özgünlüğü açısından çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli ve emek verilen yayınlar sunuyor. Senelerdir bu işin içinde olanlar var diye Sude'nin sunduğu çok çeşitli ve yaratıcı içerikler sebebiyle aday gösterilmemesi haksızlık olurdu. Asıl bu kıza niye bu kadar kuruldunuz onu da anlamadım demiş. Bu açıdan hani insanların arkadaşlar farklı da düşünebilir göstermesi ve işte Jahreyn gibi şu anda Jahreyn en son hala Twitter'da trend topikler arasındaydı. Jahreyn'in gücüne rağmen etki gücüne rağmen bunu yapabilmesinde takdir edilesi buldum. Onu da belirtmek isterim. Bir de buradan şeye atlamak istiyorum. Ondan bahsetmeyi unutmuşum. PES Podcast'te gelen eleştirilerde engelli yatalak bir YouTuber, yerli ve milli Stephen Hawking diye bir kanalı var. Bu kesit üzerinden bir eleştiri videosu çekmiş. Ve işte benden tek farkınız yürüyebiliyor oluşunuz. Hatta artık yürüyemeyen birinden ayar yiyecek bir haldesiniz gibi bir yerlere varıyor. Orada da en fazla sarıldığı durum Twitter'da da olduğu gibi olayın bağlamdan koparılması ve bu bağlam muhabbetine de verilen örnek Jahre'nin Deniz Baykal taklidi. Evet, yani internette yine şöyle bir kavga döndü. İşte siz buna laf ediyorsunuz da Jahre'nin aganızın Deniz Baykal'ın hasta halini, konuşamayan halini taklit ettiği videoya yarıldınız diye. Buna ben de katılıyorum. Bunu şöyle savunuyorlar bu arada. Orada bir bağlam var. Jahre'in Deniz Baykal'ın bu halde milletvekili olmasını eleştiriyor diyorlar. Ya bir video izledim. Jahre'in Kısmet Soğulları izliyor. Durduruyor ve diyor ki bir milletvekilimiz var. Kendisi de Antalya'da yaşıyor. Burada olsa çok güzel yorumlardı bu konuyu deyip falan diyor. Yani şimdi mesela PES Podcast'in ev partisi mevzusunu yatalaklara getirmesi, bağlamdan koparmak oluyor da video izlerken Deniz Baykal da burada olsaydı demek... Bağlamın yine yitirilmesi olmuyor mu? İlla arka planında bir şey anlatmaya mı çalışması gerekiyor falan. Buralar biraz saçma geldi bana açıkçası. Bir diğer saçma bulduğum şey de kadın komedyenlerden çıkıp burada Hasan Arda Kaşıkçı'ya bir parantez açacağım. Kendisinin bu kadar Twitch'ten soyutlanması sırf futbol konuşuyor diye. Yani şöyle söyleyeyim, futbolu acayip iyi konuşuyor. İyi bir geyiği var. İyi boş yapıyor. Tekil bir yayıncı olduğu için insanların düşündüklerine yakın şeyler söylüyor. Biraz daha hani kahvehanede de konuşulabilecek şeyler söylüyor. Ve ağzı inanılmaz iyi laf yapıyor. Dolayısıyla kendisini mesela Not Spor kanalında, bir YouTube spor kanalı, bir partnerle Keyfi adında bir programda da görebiliyoruz. Hatta bir dönem bu yazma olmuştu, o tam hatırlamıyorum ama Survivor Panorama'da Survivor yorumluyor. Yani onun internet yayıncılığındaki yükselişini gören Acun Ilıcalı onu davet ediyor ve bir dönemde Survivor'da yorumculuk yapıyor. Hani bu inanılmaz bir yükseliş ve en iyi online içerik üreticiliğine aday olmayı hak edebilecek de bir yükseliş yani. Çünkü günün sonunda talk show'da yapan, Survivor'da yorumlayan, İşte Keyfi programında her şeyden konuşan, ana mecrasında Twitch'te futbol konuşmak olan bir adam var. Ve bu yıl ben kendisini oldukça izledim. Oldukça da iyi buluyorum içeriklerini. İyi de bir yükseliş göstermiş. Hani Sude Belkıs da, Hasan Arda Kaşıkçı da bence o Twitch ekosistemini biraz kıran, değiştiren, onun dışına da çıkan, Twitch'ten keşfedilen falan insanlar. Bu birilerini rahatsız ediyor gibi geliyor bana ve bunu da oldukça komik buluyorum. Tıpkı bazı kadınları da bayağı komik bulduğum gibi diyerek kadın komedyenler konusunda alerjisi olan insanlara Netflix'teki Taylor Tomlinson stand-up'larıyla başlamalarını öneriyorum. Kendisi de yakında bir late night show sunacakmış. Ne mutludur ki bazı insanlar kadın komedyenlere yer açıyor. Tutamayabilir. Yani ilk kez galiba bir kadın late night show sunacak bu arada. Dolayısıyla işi zor ama göreceğiz. Stand-up'ı güzel. Öneririm, kadınlardan bu kadar korkmayınız diyerek bu bölümü bitiriyorum. Başka bir Farklı Evren bölümünde görüşmek üzere.